İbraniler 12. bölüm 23 ve 24. ayetlerde herkesin yargıcı olan Tanrı'ya, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'ya ve Habil'in kanından daha üstün bir anlam taşıyan serpmelik kana yaklaştınız der. Kutsal kitabın diğer yerlerinde ilk doğan Mesih'ten söz etse de burada Mesih'ten söz etmez. Yazar yeniden doğanlardan söz eder. Orada sadece onlar olacaktır. Bu ilk doğanların İsa geldiğinde oraya alınacak olan inanlar topluluğu olduğunu anlıyorum. Adları göklere yazılmış olanlar ve herkesin yargıcı olan Tanrı der. Herkesin yargıcı olanın huzuruna çıktığımda orada benim günahlarımın cezasını zaten ödemiş olan biri olduğundan ve sicilimin temiz çıkacağından ötürü Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına der. Burada yetkin sizin düşündüğünüz anlamda bütün ya da kusursuz anlamına gelmez. Mesih şimdi dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu olarak öldüğünden, kurtuluşları şimdi tamam kılınan eski antlaşma kutsallarından söz edilir. İsa'ya sözü o zaman İsa'nın huzuruna çıkartılacağız demektir. İsa Mesih yeni antlaşmanın aracısıdır. Bizlere Sina Dağı'ndan gök gürültüsüyle seslenmeyecektir. Burada olduğu zaman bile bir dağda oturdu ve kendi krallığının yasasını verdi. Bir gün onun huzuruna çıktığımızda ve onu yeni antlaşmanın aracısı olarak gördüğümüzde her şeyin çok tatlı olacağına inanıyorum. Habil'in kanından daha üstün bir anlam ifade eden serpmelik kana derken, Habil'in kanının öcünün alınması için bağırdığını ama Mesih'in kanının kurtuluştan söz ettiğine işaret edilir. Üçüncü ayette günahkarların bunca karşı koymalarına katlanmış olanı düşünün sözlerini okuduk. Yazar bu İbrani Mesih inanlarının gözlerini tapınaktan, kanlı bir kurbandan, bir törenden alıp Mesih'in kişiliğine yöneltmelerini ister. Günümüzde bizler de gözlerimizi bir inanlar topluluğundan, bir organizasyondan ve bir insandan almalıyız. Gözlerimiz yeryüzünde yaşayan hiçbir insanın üzerinde olmamalıdır. İsa'ya bakın, sadece ona bakın. Bütün görkemi ve törenleriyle tapınak yok olmaktaydı ve yok edilecekti. Şimdi yeni bir düzenin altında olduklarının yazar altını çizer. İsa'yı düşünün, İsa'ya bakın. Birisi bunun imanımızın basitliği olduğunu söylemişti ve bu konuda kendisine katılıyorum. Ama günümüzde kullanılan müjdeci yöntemlerde fazlasıyla basitleştirilme tehlikesi de vardır. İman artı hiçbir şey eşittir kurtuluş. Çünkü bunun doğru olduğuna inanıyorum. Sadece iman kurtarabilir. Ancak günümüzde bir kolay inanma hastalığı da vardır. Birçok kişi kurtuluşu kolay bir matematik işlemine çevirmiştir. Eğer şuna şuna ve bir sürü soruya evet diyebilirseniz o zaman Mesih inanlısınız. Bu tür bir yaklaşım kutsal ruhun işine ve insanların günahlı olduklarının bilincine varmalarına hiç yer vermez. Sadece kafa sallayarak aynı görüşte olduğunu belirtmek İsa ile şöyle bir tanışma anlamına gelir. Yeniden doğmuş olunduğu anlamına gelmez. Yaşamını Mesih'e ada sözü günümüzde çok fazla kullanılan bir sözdür. Mesih'e ne tür bir yaşam adayacaksınız? Mesih'e bir günahkar olarak geliyorsanız hiçbir yaşamınız yoktur. Günahlarınızda ölüsünüz. Siz de yaşam olsun diye geldin diyen Rab İsa'dır. Siz bir hayatı adamıyorsunuz. Ama o kendi hayatını sizin için adamış ve sizin için ölmüştür. Siz günahlarınızda ölüsünüz. O size yaşam sunuyor. Yuhanna 10. bölüm 10. ayette hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim, diyor Mesih İsa. Ayrıca insanların kalbini İsa'ya ver dediklerini de duyarız. Dostum, İsa'nın o kirli ihtiyar kalbi istediğini mi düşünüyorsunuz? İsa'nın insan yüreğinden çıkan şeyleri listelediği ayete bakalım. Matta 15. bölüm 19. ayet. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira, hep yürekten kaynaklanır diyor. Bunlar benim düşünebildiğim en kirli noktalar. İsa Mesih sizden kendisine kalbinizi vermenizi istemiyor. Ben size yeni bir yürek ve yeni bir yaşam vermek istiyorum diyor. Günümüzde bizlerin günah işlediğimizde bunu hissetmemiz ve günahkar olduğumuzu bilmemiz gerekir. Kurtuluşu çok eğlenceli bir iş haline getirdik. Günümüzde bir müjdecilik kampanyası fazlasıyla mükemmel, fazlasıyla tatlı. İnsanların günahlı olduklarının bilincine varmış bir şekilde ağlayarak geldiklerini görmeyi arzuluyorum. Rab İsa Mesih'in harika sözleri çok önemli olduğundan ona dikkat etmemiz iyi olur. Bu sözleri dikkatle dinlemek bizim için çok yararlıdır. İbraniler 12. bölüm 25. ayette bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin. Çünkü yeryüzünde kendilerini uyaranı reddedenler kurtulmadılarsa göklerden bizi uyarandan yüz çevirirsek bizim de kurtulmayacağımız çok daha kesindir diyor. Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat etmeliyiz. Çünkü onlar yeryüzünde kendilerini uyaranı reddettiklerinde nasıl kurtulmadılarsa göklerden bizi uyarandan yüz çevirirsek bizim kurtulmayacağımız daha da kesindir demektedir. Yasa altında olan bir ulusa ne olduğunu görmek istiyorsanız İsrail'e gidin. Bugün bile huzur içinde yaşamazlar. 2000 yıldır çok acıklı bir tarih yaşamışlardır. Neden? Çünkü onu dinlemeyi reddettiler. Yasayı dinlemeyi de reddettiler ve Tanrı onları bunun için yargıladı. Bu uyarıyı dinlememek oldukça ciddi bir şeydir. İsa Mesih Yuhanna 7. bölüm 17. ayette. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir diyor. Onun isteğini yaparsanız bunların doğru olup olmadığını göreceksiniz ama eğer böylesine büyük bir kurtuluşu reddederseniz nasıl kurtulacaksınız? Soru budur. İbraniler 12. bölüm 26. ayette o zaman onun sesi yeri sarsmıştı. Ama şimdi bir kez daha yalnız yeri değil göğü de sarsacağım diye söz vermiştir der. Yasa verilirken yer sarsılmıştı ve Mesih çarmıha gerildiğinde de yer sarsıldı. Şimdi Tanrı her şeyi sarsacağı zamanın gelmekte olduğunu söyler. Büyük kentlerde büyük yüksek binalara baktığımda içimden onlara bugün sizlere şöyle iyice bir bakmak istiyorum çünkü yarın burada olmayabilirsiniz demek geliyor içimden. Tanrı hem yeri ve hem göğün kendisini sarsacağını söyler. Neden bunu yapacağını biliyor musunuz? Tanrı yaratılmış evrene sarsılmayacak bazı şeyler olduğunu ve bunlardan birinin de İsa Mesih'e diri bir iman olduğunu bildirmek için her şeyi sarsacaktır. Dayandığımız kaya odur. O sarsılmaz. Bugün güvenli bir yer istiyor musunuz? Gideceğiniz yer odur. Günümüzde güvenli olan sığınaktır. İnsanlar dünyayı güvenli bir yer haline getirmeye çalışıyorlar ama hiç kimse bu dünyayı güvenli yapamaz. Birleşmiş Milletler gibi herhangi bir dünyasal organizasyon da bu dünyayı güvenli bir yer haline getiremeyecektir. Evimin bulunduğu sokakta geceleyin yürümem bile güvenli değil. Ancak Tanrı onu bir gün güvenli kılacaktır ve bunu yapabilmek için önce her şeyi sarsacaktır. İbraniler 12. bölüm 27. ayette bir kez daha sözü sarsılanların yani yaratılmış olan şeylerin ortadan kaldırılacağını, böylelikle sarsılmayanların kalacağını anlatıyor der. Yani yaşamlarımızı doğru temelin üzerinde kurma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Yaşamımızı kumda mı kuruyoruz yoksa Mesih olan kayada mı temelleniyoruz? Böylelikle sarsılmayan ne varsa kalıcı olsun çünkü Tanrı kalacaktır. Sözü kalacaktır ve inanların ait olduğu sonsuz krallık kalacaktır. İbraniler 12. bölüm 28. ayette böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım. Öyle ki Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla tapınalım der. İnanlar olarak cennetsel bir krallığa doğru ilerliyorum ama cennetsel krallığa doğru ilerlerken yeryüzünde Tanrı'ya hizmet etmemiz gerektiğinin bilincine varmamız gerekir. Ama ona nasıl hizmet edeceğiz? Ona kendisini hoşnut edecek şekilde hizmet etmemiz gerekiyor. Ona nasıl kendisini hoşnut edecek şekilde hizmet edebiliriz peki? Saygı ve korkuyla. Dostum Mesih inancı kiliselcilik oynamak ya da dindar tavırlara girmek değildir. İsa Mesih'le yaşamınızı değiştiren ve sizi Tanrı sözünde demirleyen diri, canlı ve gerçek bir ilişkidir. İbraniler 12. bölüm 29. ayette. Çünkü Tanrımız yakıp yok eden bir ateştir diyor. Bunu ister kabul eder, ister etmezsiniz. Ama bunu söyleyen Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'ya hizmet edebilmeniz için lütfun var olduğunu hatırlayan ciddi bir hatırlatmadır bu. Ama Tanrı'yı hafife almayın dostum. Tanrı'ya ikiyüzlülük edip de kurtulabileceğinizi düşünmeyin. İlk vaiz olduğum yıllarda bir hanım kocasını ziyaret etmemi istedi. Oldukça hoş bir çiftler ama bey hastaydı ve yataktaydı. Hatta hiçbir zaman yataktan kalkamadı. Orada öldü. Onu görmeye gittiğimde kendisine müjdeyi sundum. Bana kibarca bakarak size şu anda Mesih'i kurtarıcım olarak kabul ettiğimi söylemeyi isterdim ve bunu yaparım da. Ama yıllardır Tanrı'yı o kadar sık hafife alıp ona karşı o kadar çok ikiyüzlülük yaptım ki ne zaman içten olup ne zaman olmadığımı artık kendim bile bilmiyorum dedi. Dostum, Tanrı'yı hafife almayın. Onun önündeki konumunuzun ne olduğunu bilemeyeceğimiz bir gün gelebilir. Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir ama aynı zamanda lütuf dolu, yüce ve harika bir kurtarıcıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi 11. bölüm İbranilere mektubun iman bölümü, 12. bölüm umut bölümü ve 13. bölüm de sevgi bölümüdür. Bu bölüm için önerilen bir başka ana hatta 11. bölümün Mesih inanlısının gücü, 12. bölüm için Mesih inanlısının ilerleyişi ve 13. bölüm için ise Mesih inanlısının uygulaması olduğudur. En iyi ana hat bu değildir ama 13. bölüme uygundur. 13. bölümde Mesih inanlısının uygulamasını görüyoruz. İnanlının gizli yaşamı olduğunu da biliyoruz. İbraniler 13. bölüm 1. ayette. Kardeş sevgisi sürekli olsun der. Bazı çevirilerde bu kardeşçe sevgi olarak da çevrilmiştir. Ama doğrusu kardeş sevgisidir. Bu mektubun yazarı öncelikle İbranilere yazmaktadır ama söyledikleri bugün bizim için de uygundur. Hem Yahudi olanlar ve hem de Yahudi olmayanlar Mesih'in bedeni olan inanlar topluluğuna getirilmişlerdir. Bizleri birlikte tutan, yapıştıran kardeşçe sevgi değil, kardeş sevgisidir. Kardeşler gibi sevmemiz gerekmiyor. Kardeşler olduğumuz için sevmemiz gerekiyor. Eğer Tanrı'nın çocuklarından biriyseniz, benim kardeşimsiniz. Efendim, ben oralıyım ya da buralıyım, esmerim ama programınızı dinliyorum ve inanlı olduğumu ve sizi sevdiğimi bilmenizi istiyorum şeklinde yazılmış mektupları aldım. Bu tür mektuplar beni oldukça fazla minnettar ediyor. Tanrı'nın çocukları olduğumuzda derimizin renginin, oralı ya da buralı olmamızın hiçbir önemi yoktur. Tanrı bizlere yeni yürekler verdiğinde ve bizleri kar gibi beyaz yıkadığında kardeşleriz ve Tanrı'nın ailesindeyiz ve birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Mesih inanlı hayatını bir üçgen olarak canlandırmayı seviyorum. Şöyle ki, Tanrı, ben ve diğer insanlar ya da bir başka deyişle iman, sevgi ve umut. Ben de benden Tanrı'ya iman ve sevgi ve diğer insanlara da sevgi gider. Mesih inanlısının yaşamı Tanrı'ya karşı iman, sevgi ve diğer insanlara karşı da sevgi dolu bir yaşamdır. Kardeş sevgisi sürekli ve kalıcı olsun. İbraniler 13. bölüm 2. ayette konuksever olmaktan geri kalmayın. Çünkü bu sayede bazıları bilmeden melekleri konuk ettiler, diyor. Bazıları bilmeden melekleri konuk ettiler. Buradaki melek sözcüğü insanüstü varlıklardan bahsettiği gibi Tanrı'nın mesajcıları olan insanlardan da söz ediyor olabilir. Aynı sözcük Vahiy kitabının 2. ve 3. bölümlerinde Anadolu'daki 7 inanlar topluluğunun önderlerine hitap ederken de kullanılmaktadır. Vahiy kitabını yorumlarken ben sözü geçen meleklerin mesajcı kişiler yani hitap edilen inanlı topluluklarının öğretmenleri ve liderleri olduklarını savunuyorum. Yazar eski antlaşmada bilmeden melekleri konuk edenler olduğundan söz etmektedir. İbrahim bunlardan birisiydi, bir başkası da Yakup'tu. Ancak o gece güreş etmekle çok meşgul olduğundan fazla konukseverlik göstermemişti. Yeşu da bir meleğe konukseverlik göstermişti. İbranilere mektupta bu ayetin temel düşüncesi yabancılara konukseverlik göstererek onlara sevgiyle uzanmamızdır. Sevgimizi gösterirken sağduyu kullanmakta dikkatli olmalıyız ama etrafımızda kendilerine çok yardımcı olabileceğimiz insanlar olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Onlara sevgimizi uzatmalıyız ve bunu yaparken çok harika bazı insanlarla tanışabiliriz. İbraniler 13. bölüm 3. ayette hapiste olanları onlarla birlikte hapsedilmiş gibi anımsayın. Sizin de bir bedeniniz olduğunu düşünerek baskı görenleri hatırlayın der. Elçi Paulus'un kendisi cezaevindeydi. Bu konuda çok şey biliyordu. Bu yüzden ihtiyaç içinde olanları ve sıkıntıda olan insanları hatırlayın demektedir. İhtiyaç içinde olan insanlara sevgi gösterin diyor. İnanlar topluluğu bir bedendir. Üyelerden biri acı çekerse bütün beden acı çekecektir. Dr. Vernon McGee diyor ki, bir süre önce çok ciddi bir şekilde hastayken bunu kendim yaşama fırsatını da buldum. Bir hanımdan gelen bir mektup beni ağlattı. Şimdi hareketsizim ve hiçbir şey yapamıyorum. Sizin hizmetinize devam edebilmeniz için, sizin hastalığınızı kendi üzerime alabilmek için dua ettim diyordu, diyor Dr. McGee. Değerli dostum, Bu tür bir ruhu her inanlılar topluluğunda ve her inanlılar grubunda bulmadığımızı ama buna ihtiyacımız olduğunu ve etrafta da bundan bol bol olduğunu söylemek isterim. Küçük grup toplantılarımızdaki ziyafet sofrasındaki iman paydaşlığından sık sık söz ediyoruz. Ama ya orada yatağında yatan ve kimsenin ziyaret etmediği zavallı kutsal? Ne olacak? Birçoğunuz hastaları ve yalnızları ziyaret ederek muhteşem bir hizmet sahibi olabilirsiniz. Burada sözüne ettiği kardeş sevgisi işte budur. Sadece inanlılar topluluğunda ya da bir araya gelen küçük gruplarda gerçekleşen bir şey değildir bu. Günümüzde beden gerçeği diye yeni bir laf kullanılmaktadır. Halbuki bu gerçek bütün bu yıllar boyunca kutsal kitapta bulunmaktaydı. Yeni bir şey değildir. Ve siz ihtiyaç içinde olan o bireye giderek o beden gerçeğini yaşayabilirsiniz. Günümüzde bu yönün fazla vurgulandığını ne yazık ki duymuyoruz. İbraniler 13. bölüm 4. ayette herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş yapanları, zina edenleri yargılayacak diyor. Herkes evliliğe saygı göstersin. Yazar burada çileciliği bir anlamda kınamaktadır. Genç kardeşim, eğer sizinle evlenmeyi kabul eden bir kız bulduysanız evlenin. Kız kardeşim, sizinle evlenmeyi isteyen bir adamı bulduysanız evlenin. Tabii ki doğru kişi olması şartıyla ve ben eğer siz Tanrı tarafından o yöne yöneltilmeye razıysanız Tanrı'nın sizi doğru kişiye yönelteceğine inanıyorum. Herkes evliliğe saygı göstersin ve seks sadece evlilik çerçevesi içinde gerçekleşsin. Tanrı evliliği insanlara onların iyiliği için verdi. Sözlerimi biraz tuhaf bulduğunuzu biliyorum. Çünkü evlenmeden birlikte yaşamak artık çok yaygın bir durumda. Ama genç dostum, eğer evlilik dışı bir ilişkide birlikte yaşamaya kalkışırsanız, bunun bedelini ödeyeceğiniz konusunda size güvence verebilirim. Ev, sosyal yapının tam merkezidir ve inanlılar topluluğunun da merkezidir. Bu nedenle evlilik yatağını temiz tutun. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin diyor bu ayette. Seks yanlış bir şey değildir. Ancak günümüzde okullarda bu konuyla ilgili çok fazla öğretiş var. Bir süre önce bir Batı ülkesinde cinsel eğitim konusundaki öğretilerini azaltacaklarını duydum. Okullarda her zamankinden çok tecavüz olaylarına yol açtığına ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların arttığını gördüler. Tanrı cinsel ahlaksızlıkta bulunan ve zina edenleri yargılayacaktır. Galatyalılar 6. bölüm 7. ayette aldanmayın Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer diyor. Kutsal kitap. Bu oldukça sert bir sözdür ama Rabbin hizmetinde geçirdiğim uzun yıllar boyunca cinsel günahlarını örtbas etmeye çalışan pek çok Mesih inanlısı gördüm. Ama bunu başarıp başaramadıklarını bilmiyorum. Belki kimse öğrenmedi ama Tanrı bunu biliyor ve Tanrı bu kişileri bu yüzden yargılayacaktır. İbraniler 13. bölüm 5. ayette yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Para hırsına sahip ve dolara ya da euroya Tanrı'dan daha yüksek bir yer veren birisi olarak tanınmayın. Tanrı sizi bir dolar milyoneri yapmayabilir ama sizi asla terk etmez ve asla bırakmaz. Onun size böyle söylemesi muhteşem bir vaat değil midir? Kim olduğunuz ya da ne yaptığınızın önemi yoktur. Eğer Tanrı sözüne imanla karşılık verdiyseniz, onun sizi hiçbir zaman terk etmeyeceğini ve asla bırakmayacağını bildiğiniz bir noktaya gelmişsinizdir. Bugün beni terk edebilecek bazı arkadaşlarım olduğunu ve beni terk edecek akrabalarımın olduğunu da biliyorum. Ama Rab İsa beni asla terk etmeyecektir. Yanınızda onun bulunmasını umut ediyorum. İbraniler 13. bölüm 6. ayette. Böylece cesaretle diyoruz ki, Rab benim yardımcımdır, korkmam. İnsan bana ne yapabilir? Der. Yeruşalim, Yahudiye ve Samiriye'deki İbrani Mesih inanları bu mektup yazıldıktan sonraki yıllarda cezalar ve mahkemelerle karşılaşacaklardı. Tanrı'nın kendilerini terk etmeyeceğini hatırlamaları ve her ne olursa olsun, Tanrı benim yardımcımdır, insanların bana yapabileceği şeylerden korkmam diyebilmeleri gerekmektedir. Bir sürü tanıklık duydum ve kendim bunları yaşadım. Bu uzun yıllar içerisinde Mesih'e iman edenler, her durumda Mesih'ten gelen huzuru ve esenliği, daha da önemlisi onun kendilerini terk etmediğini yaşadılar. Dostum, Mesih sizi de sonsuza dek koruyacak ve size güç verecektir. Eğer onun çocuğuysanız, Mesih İsa her zaman sadıktır ve kendine inananları hiçbir zaman öksüz bırakmayacaktır ve dünyanın sonuna dek sizinle birlikte olacağım vaadini işte bu inananlara vermiştir. Dünyadaki ideolojiler, felsefeler size fazla yardım edemeyeceklerdir. Dostum, insan sınırlıdır. Yardımı ve tesellisi de sınırlıdır. Ben İsa'yı dinlemek istiyorum ve gerçek yardımın, tesellinin ondan geldiğini biliyorum. O beni hiçbir zaman terk etmeyecek ve bırakmayacaktır. İbraniler 13. bölüm 7. ayete geldiğimizde inanlının sosyal hayatıyla ilgili kutsal kitabın gerçeklerini görüyoruz. İbraniler 13. bölüm 7. ayette Tanrı'nın sözünü size iletmiş olan önderlerinizi anımsayın. Yaşayışlarının sonucuna bakarak onların imanını örnek alın der. Bu ayeti kullanarak inanlar topluluğunun üyelerinin kendilerine itaat etmeleri gerektiğini söyleyen vaizler var. Ancak öyle gözüküyor ki burada önderlikten söz edilmektedir. Ruhsal önderlerden söz edilir ve ruhsal önderlerin insanları Mesih'e yöneltmesi gerekir. Eğer bir insan Mesih'i temsil ediyorsa ve insanları Mesih'in huzuruna getirmeye çalışıyorsa sadık olmanız gereken kişi odur. Ama sadece birisi bir inanlılar topluluğunun vaizi diye ona sadık olmak Elçi Paulus'un burada sözüne ettiği şey değildir. İbraniler 13. bölüm 8. ayette İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır der. İsa Mesih diyor, Tanrı sözünde hiçbir rastlantı yoktur. Yani hiçbir söz dikkatsizce kullanılmamaktadır. İsa, onun insansal ismidir ve Mesih de tanrılığından söz eden ünvandır. İsa, onun insanlıkla bağlantısını kuran isimdir. Onun dünyadaki en harika insan olduğunu göstermektedir. Eski bir ilahinin sözleri şöyledir. İsa tatlılık ismi, İsa sevginin sesi, sürgünleri yukarıdaki huzur dolu yuvalarına giden yolda devam etmeleri için teşvik ediyor. İsa, o yumuşak sevgi sesinin büyüsü. Bütün yaratılmışları nasıl da heyecanla titretir. İsa yeryüzünde bir insan olarak yaşarken ne kadar harikaydı. İnsanlar etrafına toplanırlardı çünkü çok harika bir insandı. Kalabalıklar onu izlediler ve onu sevdiler. İnsan olarak İsa'dan değil, İsa'nın öğretisinden nefret ediyorlardı. İsa, yeryüzündeki zamanında harika bir insan olduğunun tanıklığını verdi. Mesih, onun yeryüzündeki mesihsel misyonundan söz eden bir ünvandır. O, Tanrı'nın bedende görünmüş şekliydi. İsa, Mesih, bu ikisi ne kadar harika bir biçimde bu ayette birleştirilmiştir. O, İsa, Mesih'tir ve aynı kalacaktır. Bu çok harika ayeti ele almakla kendimi yetersiz hissediyordum. Ama Tanrı sözündeki her ayet kadar yanlış kullanıldığında söylemek istiyorum. Bu ayeti kullanıp İsa 2000 yıl önce buradayken mucizeler yaptı. Bu yüzden bizlerin de bugün mucizeler yapmamız gerekir. 2000 yıl önce insanları iyileştirdi. Bu yüzden bizim de insanları iyileştirmemiz gerekir. İsa hala aynı işi yapmaktadır. Biz de bunu yapalım diye yorumlamak bu bağlamda çok doğru olmayacaktır. Bu ayetin bu şekilde yorumlanması bu anlamda çok doğru olmayacaktır. İsa Mesih aynıdır diyor kutsal kitapta. Ama nasıl aynı olduğunu anlamamız gerekir. Karakteri, kişiliği ve özellikleri aynıdır. Ama aynı yerde değildir ve aynı şeyleri yapmaz. Şimdi İsrail'de onu göremezsiniz. O diyarda onun hakkında çok az kanıt vardır günümüzde. 2000 yıl önce bir bebek olarak Betlehem'deydi ama artık bebek değildir. Ve Betlehem'de de değil. Daha sonra Nasıra sokaklarında oynayan küçük bir çocuktu. Nasıra sokaklarında yürürseniz bugün onu orada göremeyeceksiniz. Çünkü artık orada değil. Birkaç yıl sonra yetişkin bir adam olarak o diyarda yürüdü ve insanları iyileştirdi. Yeruşalim'de Golgota'ya giden yollarda yürürseniz yine onu göremeyeceksiniz. Ve Golgota tepesinde bir çarmıh da görmeyeceksiniz. Çünkü artık İsa Mesih bir çarmıhın üzerinde değildir. Bu mektubun düşüncesinin bütünü onun şimdi Tanrı'nın sağında olduğudur.